Güneş mi Cihan?
Merhaba değerli dinleyiciler. Yine bir Çeşme Cihan programıyla birlikteyiz. Yine Türkiye'yi, bölgemizi ve dünyayı konuşacağız. Ama bugün farklı bir durumumuz var. Sizlere Kırgızistan'dan sesleneceğiz. Kırgızistan'dan Türkiye'ye, dünyaya bakacağız. Dolayısıyla ilk kez Türkiye dışından sizlere bir yayın yapıyoruz. Bugün Kırgızistan'dan, Bişkek'ten, Manas Üniversitesi'nden sizlere sesleniyoruz. İki değerli konuğumuz var. Doçent Doktor Metin Aksoy, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba. Tekrar siz de hoş geldiniz üniversitemize.
Teşekkürler. İkinci konuğumuz Doktor Altınbek Joldaşov, Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi. Hocam siz de hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkürler.
Her zaman yurt dışının konularını Türkiye'ye taşırdık. Yurt dışından Türkiye'ye bakardık ama bu kez bizatihi yurt dışına çıkarak Türkiye'ye ve bölgemize, dünyaya bakacağız. İlk sorum Metin Hocam size olsun. Türkiye'de dış politika, uluslararası ilişkiler denilince belirli konular, belirli ülkeler, belirli kavramlar öne çıkıyor. Örneğin Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Suriye, Rusya bağlamında Türkiye'nin dış politikası ya da uluslararası ilişkileri şekilleniyor. Kırgızistan'dan baktığımızda Kırgızistan'ın dış politikası ne şekilde, hangi ülkeler, hangi kavramlar ya da konular öne çıkarak şekilleniyor?
Tabii biliyorsunuz dış politikada coğrafyaların büyük bir önemi var. Özellikle ülkelerin dış politikalarını etkilemesinde. Biz haliyle Türkiye'de olunca iki kıta arasında olmamızdan ve aynı zamanda birçok sorunlu bölgelere yakın olmamızdan dolayı çok farklı konuların arasında git gel yaşayabiliyoruz. Kırgızistan'da, Orta Asya'da özel olarak Kırgızistan özelinde temelde aslında sınır komşularıyla olan sorunlar çok fazla veya sınır komşularıyla olan ilişkiler çok fazla ön plana çıkıyor. Haliyle bu sorunlar, anlaşmalar, işbirlikleri ve bunun yanında da bölge üzerinde etkin olan ülkelerin durumları ve konuları ön plana çıkıyor. Bunlar da zaman zaman Rusya, ki burada Rusya'nın etkinliğini gözlemleyebiliyoruz. Zaman zaman çeşitli araçlarla bu Türkiye olabiliyor veya bölgede etkinlik kurmaya çalışan Çin olabiliyor. Geçmiş dönemlerde de bir dönemde Amerika Birleşik Devletleri olmuş. Fakat öncelikleri bunun üzerine kuruldu.
Onları tek tek açacağız, tek tek değineceğiz. Altınbek Hocam siz ne dersiniz bu soruya?
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Özellikle 90'lı yıllardan itibaren Kırgızistan işte iç politikada hem dış politikada izlediği biraz da açıklık politikası nedeniyle buraya Batı'nın ve Amerika'nın da belli bir noktada ilgisini çekmiş bir ülkeydi. Ve özellikle Batılı NGO'lar, sivil toplum kuruluşlar burada epey bir açıldılar falan diyebiliriz. Ancak işte Metin Hocam da dediği gibi son dönemde Batı ve Amerika merkezli sivil toplum kuruluşları özellikle etkinliğini daha çok kaybettiğini görüyoruz. Şimdi Kırgızistan özelinde bakacak olursak daha çok şu anda Rusya ve Çin'in bir alanı olarak ifade etmemiz daha mümkün. Rusya özellikle tabii eski, özellikle bu Putin'le başlayan biraz da tırnak içerisinde Avrasyacılık ideolojisi çerçevesinde tekrar Orta Asya'yı kendi etrafında birleştirme projesinin devamı olarak böyle bir şey söz konusu. Ancak öbür yandan da Çin ekonomik olarak Orta Asya'da en büyük yatırım yapan, ekonomik olarak ve kendisine bağlayan bir ülke. Bu da çok önemli bir şey. Kırgızistan şu anda mesela devlet olarak en fazla Çin'e borçlu durumda. Yani bu da önemli bir şey. Sadece Kırgızistan açısından değil, hani Tacikistan da öyle, Kazakistan da öyle. Evet. Bu anlamda işte Çin ve Rusya'nın etkinliğinin bu coğrafyada daha çok etkili olabileceğini düşünüyorum.
Öncelikle ilk başlarda bağımsızlığın ilk yıllarında daha çok batılı ülkelerin, batılı sivil toplum örgütlerin daha fazla ilgi duyduğunu Kırgızistan'a, ama daha son zamanlarda Rusya ve Çin'in daha fazla çalışmalar yaptığına değindiniz. Türkçeniz gayet güzel bu arada Altınbek.
Teşekkürler.
Joldaşov. Belki daha önce sormamız gerekirdi ama biraz Türkçeyi nerede öğrendiniz? Türkiye'de bulundunuz mu?
Türkiye'de çok uzun dönem bulundum. Hı hı. 15 sene gibi kısa bir süre diyelim tırnak içerisinde. lisans, yüksek lisans ve doktoramı Türkiye'de tamamlama fırsatı buldum. Bu nedenle gayet iyi bir Türkçe öğrendiğimi düşünüyorum.
Ne güzel, Türkiye'de eğitimi alıp sonra dönüp ülkenize hizmet ediyorsunuz.
Evet.
Herhalde bu da Türkiye'nin gerçekten son zamanlarda en iyi yaptığı alanlardan birisi. Hali hazırda çok sayıda ülkeden, sayılarını ben de çok bilmiyorum ama 100 bini aşan bir uluslararası birikim söz konusu. Metin Hocam, açılmışken bir iki cümleyle de sizi de tekrar tanımış olalım.
Ben Metin Aksoy, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Altınbek gibi değerli bölümde de akademisyen arkadaşlarım olduğu için açıkçası memnunum. Farklı bir vizyon ve bölümümüze katkı sağlıyorlar. Selçuk Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesiyim. Bir buçuk yıla yakın bir zamandır da burada görevlendirmeyle Manas Üniversitesi'ne hizmet etmekteyim.
Hizmet ediyorsunuz. Dolayısıyla her iki konuğumuz da Kırgızistan'dan Türkiye'ye bakmak için fazlasıyla bir birikime sahip. Az önceki sorudan hareketle şunu biraz değerlendirsek. Kırgızistan gündeminde Türkiye ne kadar yer tutuyor? Ya da yer tutuyor mu?
Tabii ki yer tutuyor. Haliyle bölgede öyle veya böyle etkin olan ülke sıralaması yaptığımızda Rusya belki arkasından Türkiye ve Çin, Çin veya Türkiye şeklinde bunu değiştirebiliriz. Hı hı. Belki Türkiye Kırgızistan için çok fazla ekonomik anlamda borç aldığı ülkeler sıralamasında üst düzeyde olmayabilir ama Çin'e gönderilen özellikle Kırgızistan'da büyük bir 90'lardan sonra işçi göçü söz konusu. Şu an yaklaşık 1 milyona yakın. Hemen hemen bugün Türkiye'de resmi rakamlar 15 bin ne yakın Kırgız vatandaşı çalışıyor işçi olarak. Fakat bu gayri resmi 20 bini aştığını düşünüyorum. Dönem dönem de değişebiliyor. Bu nedenle de Türkiye'nin bu bölgeye yönelik politikaları, özellikle yapmış olduğu yatırımlar, Manas Üniversitesi gibi çeşitli buradaki ilkokul, ortaokul, TÖMER'i dahil olmak üzere birçok alanda da katkıları var. Haliyle Türkiye'nin Kırgızistan'da takip edilen, gündemine üzerinde tartışılan, dizileri izlenen bir ülke olduğunu biliyoruz.
Evet. Dolayısıyla Türkiye buradan sadece siyasi konularla takip edilen bir ülke değil.
Değil.
Onun ötesinde kültür, sanat, edebiyat, spor alanı da dikkat çekiyor.
Evet.
Belki siz daha fazla bir şey söylemek istersiniz.
Metin Hocam belirttiği görüşe ek olarak özellikle Türkiye ile olan Kırgızistan arasındaki ilişkiler hani ekonomik yönden belki çok şey olmasa bile kültürel yönden ve eğitim alanında çok daha önde olduğunu söylememiz gerekir.
Evet.
Yani Bişkek'te işte geldiniz gördünüz. Muhtemelen Bişkek'te bir gezmeye çalışırsanız her yerde Türkçe bilen Kırgız çocuklarına rastlarsınız. Hani evet. Bizim üniversiteyi falan söz etmiyorum bile.
Evet.
Dolayısıyla kültürel ve eğitim alanındaki bu yakınlık bir de tarihsel olarak hani hem dil birliği,
soydaşlık.
Hem din birliği, soydaşlık derken evet. Bunlar elbette ki bizi birbirine daha çok bağlayan unsurlar. Hani Çin'e biz belki devlet olarak biraz borçlu olabiliriz ama gönlümüz daha çok Türkiye ile daha da yakın olduğunun bir göstergesi. Bunu da söylememiz gerek.
Yani değerli dinleyiciler, Kırgızistan'dan bakınca siyasi ilişkiler açısından belki farklılaşabiliyor ülkelerin öncelikleri ya da gündem oluşturması ama gönül ilişkileri açısından bakınca herhalde Türkiye'nin evet. Çok önemli bir yeri var. Kültürel alan demişken yanlış hatırlamıyorsam da Cengiz Aytmatov'un doğum günüydü galiba. Öyle hatırlıyorum. Evet. Gerçekten sadece Kırgızistan'dan Türkiye izlenmiyor. Türkiye'den de Kırgızistan yakından izleniyor. Bu tarihi ilişkiler, tarihi birikim açısından. Aynı zamanda edebi ürünler açısından da son derece yakından ilgileniyor. Bu vesileyle Cengiz Aytmatov, bu ünlü yazarımızı bir kez daha anmış olalım. Belki fırsat bulursak bir başka zaman yine buralardan Cengiz Aytmatov'un memleketinden tüm dünyaya seslenir ve onun üzerine bir başka program yapabiliriz. Kırgızistan'ın uluslararası siyasette, az önce biraz değinmiştim ama Kırgızistan'ın uluslararası siyasette en fazla yer alan konular nelerdir? Gazetelere bakınca, açınca biraz bahsettiniz belki Rusya ve Çin ama sadece bunu siyaset bilimi ya da uluslararası ilişkiler anlamında sormuyorum. Kırgızistan'da gazeteleri ya da televizyonları açınca uluslararası ilişkiler bağlamında en fazla yer alan konular neler olabilir?
Ya tabii biraz önce konuşmama başlarken bahsettim. Bunların en önemlisi sınır komşularıyla olan sorunları veya işbirlikleri geliyor diyebiliriz. Özellikle de Özbekistan'la uzun süredir kapalı olan sınır sorunları ve bu son dönemlerdeki hem Kırgızistan'da hem Özbekistan'da iktidar değişimiyle birlikte gelen sınırların açılması ve bu konuda karşılıklı atılan adımlar gündeme de ön plana çıkan konulardan. Seçim döneminde yaşanan iç politikadaki değişiklikler. Kırgızistan'da yakın dönemde seçim oldu. Özbekistan'da iktidar oldu. Bunların tamamı Kırgız gündeminde tartışılan ve ilk karşımıza çıkan konular. Tabii Avrasya Ekonomik Birliği şeklinde atılan adım var. Onun almış olduğu politikalar, kararlar gibi konular Kırgızistan gündeminde ön plana çıkan konular. Tabii biz Suriye, Türkiye'de yaşayanlar ve Türkiye'de bulunanlar, çalışanlar için Suriye'deki gündemlerden burada çok fazla uzak olduğumuzu sadece işte televizyon haberlerinde ilgi duyarsanız görebiliyorsunuz. Onu söyleyebiliriz açıkçası.
Dolayısıyla Türkiye'de çok yakıcı bir sorun olan Suriye krizi ya da Suriye'deki mülteciler sorunu buradan çok yakından izlenmiyor doğal olarak, öyle mi?
Evet, haliyle. Çünkü Türkiye'de 3 milyon mülteci varken aslında mültecilerin göç ettiği ülkelerde genellikle gelişmekte olan ülkeler olduğunu düşünürsek Türkiye bunların başında geliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Konseyi'nin raporuna göre 2016'da. Türkiye'yi ilgilendirirken ama Kırgızistan zaten göç veren bir ülke, göç alan bir ülke konumunda değil. Göç alan ülkenin de böyle bir soruna karşı karşıya kalması da düşünülemez haliyle. Kendi içerisinde bu göçle ilgili özellikle sorunları var diyebilirim.
Altınbek evet. Hocam siz ne dersiniz? Kırgızistan evet. Uluslararası siyasetinde en fazla yerde konular.
Özellikle son dönemlerde Kırgızistan'da doğal olarak genel olarak Orta Asya'da diyebiliriz. İşte Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirzayev'in izlediği politikalar bu ülkelerdeki hem sınır sorunları açısından hem de ülkeleri arasındaki ilişkiler açısından çok önemli yer tutuyor. Bu nedenle yakından takip edilen ve gündemde tutulan konulardan bir tanesi. Hakikaten şöyle bir şeye bakarsak yani Orta Asya'nın, Özbekistan Orta Asya'nın kalbi. Yani hem Sovyetler dönemi itibariyle bakarsak hani Çarlık döneminden başlayan işte Türkistan Genel Valiliği'nin merkezi Taşkent'ti. Hem de Sovyetler döneminin ilgili erken dönemlerine bakarsak önce Taşkent'te kuruluyor yani Komünist Partisi merkezi olarak. Dolayısıyla Özbekistan'ın işte Kerimov dönemindeki biraz kapalı politikası bu ülkelerde Özbekistan'ı bir içe kapanma ve biraz da ilişkilerini zora sokmuştu. Ancak işte Mirzayev ile birlikte başlayan işte yeni bir entegrasyon ve karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi yönünde işte şeyde Astana'da bir araya gelmeleri falan. Bu hakikaten Orta Asya Cumhuriyetleri açısından ve özellikle Kırgızistan açısından çok önemli bir gelişme olarak görünüyor. Bunu sadece Kırgızistan ve Özbekistan ilişkileri açısından değil mesela Tacikistan ile de aynı. Yani son dönemde yapılan bu sınırla ilgili anlaşmalar, vize uygulamaların kaldırılması bunlar gerçekten çok önemli adımlar olarak gözüküyor.
Evet. Biraz önce belki sorabilirdim ama bağlamı değilse de yine de tekrar sormak istiyorum. Türkiye ile ilişkiler bağlamında Metin Hocam ifade etti belki diziler den bahsetti. Ama bunun dışında siyaset dışı alan açısından soruyorum. Bir kamuoyu araştırması, bir anket yapsak Kırgızlara, Kırgız kardeşlerimize desek ki Türkiye deyince siz en fazla neyi anımsarsınız, en fazla neyi söylersiniz desek sizce neyi söylerler? Türkiye deyince ortalama bir Kırgız'ın söyleyeceği şeyler neler olabilir?
Tabii benim ilk aklıma gelen soy birliği, din birliği. Özellikle mezhepsel yakınlıkta başta olmak üzere. Soydaşlık ilk söylenen şeyler bunu kavramlar ancak gelebilir. Sıradan bir Kırgız vatandaşına sorsanız. Ve Türkiye sempatiyle bakılan bir ülke aslında. Gidilebilen, güven duyulabilen, ihtiyaç duyulduğunda kapısı çalınabilecek bir ülke olarak orada duruyor. Ama bu gidebilir, gelmeyebilir. Bu farklı bir şey. Fakat dönem siyasi krizler de çok farklı bir şey. Ya, Türkiye'nin son bir önceki Cumhurbaşkanı döneminde yaşandığı siyasi krizler çok fazla da halkı ilgilendiren bir şey değil. Çünkü bu bölgelerde özellikle soydaş Türk Cumhuriyetlerde çok fazla alternatif ülke yok zaten. Ve önce ülkelerde de çok fazla onlarla ilişkilerin de halk tarafından zedelenebilecek bir durum da söz konusu değil. Yani evet. Bu anlamda Türkiye her zaman kapısı çalınabilecek bir ülke olarak halkın gözünde duruyor.
Altınbek Hocam siz buralısınız. Belki bir soruya daha kapsamlı bir yanıt verebilirsiniz.
Evet,
ortalama bir Kırgız vatandaşının imgeleminde, gözleminde, düşüncesinde Türkiye ne ifade eder?
Evet, şimdi bu soruya biraz da şöyle tarihsel bir perspektifte bakmak gerekir diye düşünüyorum. Çünkü 90'lı yıllarda hani Büyük Öğrenci Projesi'yle Türkiye'ye gitmiş olan, hani o projenin ürünü olan birisi olarak gözlemlerimi ifade etmek istiyorum. Mesela biz gittiğimiz ilk yıllarda, ilk giderken Türkiye ile ilgili herhangi bir bilgimiz yoktu açıkçası. Ve Kırgızistan'daki Kırgız halkının da onunla ilgili bir bilgisi yoktu doğru düzgün. Entelektüeller ve okumuş yazmış olanlar kastetmiyorum. Sıradan halkından da kastediyorum. Şu anda görüyorsunuz ki yani bu Türk dünyası, Türk halkları, Türk dili konuşan ülkeler, Türk kardeşlerimiz gibi kavramları bugün Kırgız hem medyasından hem de halk arasından çok rahatlıkla görebildiğimiz bir şey.
Sovyet döneminde varlığı bile bilinmeyen yani bir ülkenin.
Evet, yani 90'lı yıllarda, yani 90'ların başında bu kavramlar uçuk bir kavramdı ve bir şey ifade etmiyordu. Yani bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ve bugün bunlarla ilgili gerek halk düzeyinde, hani Metin Hocam doğru şey tespit etti. Yani halklar açısından, yani halkımız açısından, kardeş halklar olarak kendimiz açısından hani siyasi şeyler çok da önemli şeyi yok. Önemli olan birbirimize olan şeyimiz, yani bilgilerimizin çok da arttığını ve bilinçlendiğimizin kanaatindeyim.
Şimdi tabii burada ben de bir iki şey söyleyeyim. Elbette bu Soğuk Savaş döneminde gerçekten bu ilişkiler kopuktu, kapılar kopuktu. Ben de işte ilkokul, ortaokul, lise yıllarımı hatırlıyorum. Ama şu duygu, bu bilinç hep vardı. Ya Orta Asya'da insanlar var, onlar bizim kardeşimiz. Daha da ötesinde fazla bir şey bilmesek de milletimizde böyle bir duygu vardı. Yani bir tarihsel birlikteliğe, bir gönül birlikteliğine işaret eden, bir perspektif, bilgiye çok dayanmayan ama işte orada ata yurdunda insanlarımız var diyen bir perspektif vardı. Bunun gibi benzer bir yaklaşım buradaki insanlarda acaba ne düzeyde vardı? Örneğin belki kırsal kesimde insanlar çok fazla gidip gelmeyebilirler. Hani bir şiir var, gelmesek de gitmesek de o köy bizim köyümüz şiirinde olduğu gibi gelip gitme olmayabilir ama bir böyle bir duygudaşlık var mıydı?
Şimdi bir kere tabii Sovyetler biliyorsunuz ideolojik bir ülkeydi.
Evet.
Ve o ideolojinin ötesinde özellikle hani bir panturkizm ya da Türkçülük hareketi gibi bir hareketi işte biliyorsunuz Sovyetler baştan engellemeye çalıştı. Dolayısıyla buralarda öyle bir Türklük bilincine yönelik bir şeyi kesinlikle yani olsa bile olanları yok edilmeye yönelik bir çalışmalar vardı. Evet. Ve 90'lı yıllarda hani entelektüeller hariç sıradan halk açısından böyle bir bilincin olduğunu söylemek çok zor.
Unutturulmuştu evet, diyorsunuz.
70 yıllık bir geçmişten söz ediyoruz.
Doğru.
Ancak yavaş yavaş bunun idrakına ve farkına vardığını da görmemiz gerekiyor. Bugün günümüz açısından mesela 90'lı yıllarda Türkiye'den gelenler sadece bir Türkse, bugün Türkiye'den gelenler sadece bir Türk değil. Yani onlar bizim akrabamız, kardeşimiz diyorlar.
Evet.
Ve bunun bilincine, idrakına varıyorlar.
Çok
bu önemli.
Önemli
diye düşünüyorum.
Yani o 70 yıllık ya da 100 yıllık tarihsel süreçte unutulan bir belki duygudaşlık adeta unutulmuş. 90'lı yıllarda sadece Türkiye'den birisi ama şimdi sadece Türk değil, onun ötesinde bir duygudaşlık, bir akrabalık ilişkisini tekrar hatırlayan yeni bir hatırlama, yeni bir hafıza.
Evet.
Metin Hocam ekleyeceğiniz var mı?
Şöyle bir anekdot anlatayım. İdeoloji, Altınbek Hocam güzel söyledi. O Sovyetler Birliği bir ideoloji devletiydi. Onu şöyle belki anekdot da ekleyebiliriz. Bizim burada üniversitede bir hocamız var. Rektör yardımcısı. Hocamızın yaşadığı bir olay. Bir arkadaşları vefat ediyor. Kırgız öğrencilerinden bir öğrencimiz vefat ediyor. Rektör yardımcısı hocamız da oraya katılıyor. Sonrasında ya Kur'an-ı Kerim okunması gerekiyor. Hocamız diyor ki biz okuyalım ya bir soralım diyor. Öğrencilerden okuyabilecek acaba var mı? Öğrencilere soruyorlar arkadaşlarınızdan. Arkadaşınız vefat etti. Okuyabilecek aranızda olan var mıdır? İki tanesi el kaldırıyor. Sonra bir tanesi daha. Sonrasında bu çocuklar Kur'an-ı Kerim'i okuyor. Cenaze defnediliyor. Oradan ayrılırken hocamız soruyor. Nerede öğrendiniz Kur'an-ı Kerim'i? O da diyor ki bana annem öğretti. Anneme de dedem öğretti. Sovyetlerden yasakmış ama biz bunları gizli bir şekilde öğrendik. Aktarıldık. Yani Sovyet ideolojisi ne dine ne de soydaşlığa imkan vermeyen yaşamasına dahi bu yönde atılan adımları da hem siyasal anlamda hem de çeşitli şekillerde göçler, zorla göçler, yer değiştirmeler veya hatta bunları tehditler, ölümlere varacak kadar düzeylere götürebilecek bir ideolojiydi. Haliyle şu an Türkiye Cumhuriyeti'de Kırgızistan'da 90'lardan sonra artık yeniden birbirini tanımaya başladı diyebiliriz.
Bu söyledikleriniz bana da Azerbaycan'dan bir başka durumu hatırlattı. Onlardan, Azeri kardeşlerimizden dinlemiştim. Biliyorsunuz bizim geleneğimizde, örfümüzde, dinimizde mezarlıktan geçilirken bir Fatiha, üç İhlas okunur ve el yüze sürülür.
Aynı, evet.
O şekilde. Evet. Ama şimdi işte bu uzun komünist Sovyet döneminde bu Fatihalar unutulmuş. Evet. İhlaslar da unutulmuş. Mezarlıktan geçerken sadece el yüze sürülme hareketi kalmış. Bu refleks kalmış.
Burada da aynı şekilde. Evet. Sadece o kalmış.
Aynen. Sadece o kalmış. Kalmış. Evet. Ama iyi ki en azından o kalmış. Bundan hareketle yeniden o hatırlama, yeniden o hareketin o esasen şekil.
Özünün ne olduğu tabii, aslında.
El yüze evet. Sürme esasen şekil, bir sonuç. Tekrar geriye yönelik bir hatırlamadan bahsetmişlerdi. Bunlar önemli. Elbette kültür de, elbette tarih de, elbette sanat da, elbette din de toplumun çok önemli parçalarından birisi. O nedenle ben genellikle programlarımda onlara da işaret edilmesinin son derece yerinde olduğunu düşünüyorum. Tekrar biraz daha konuyu uluslararası ilişkiler bağlamına döndürürsek, Kırgızistan'dan anladığım kadarıyla, sizlerin de işaret ettiği kadarıyla en önemli gündem uluslararası küresel aktörler açısından Rusya, belki Çin, belki biraz bahsedilmedi ama Hindistan, Amerika gibi aktörler. Biraz bunlarla Kırgızistan'ın ilişkilerini ya da Kırgızistan üzerinden de bakmak durumunda değiliz ama Kırgızistan'dan bakılınca nasıl görüldüğüne değinebiliriz. Örneğin Türkiye'den Rusya'ya bakınca tabii ki bir tarihsel Türkiye-Rusya ilişkileri var. Uzun savaş dönemleri var, barış dönemleri var. Türkiye'nin NATO üyesi olmasının getirdiği ilişkiler var. Dolayısıyla dönem dönem gerilen, dönem dönem yumuşayan bir ilişki var. Ve Türkiye'nin uzun tarihsel süreç içerisinde bakıldığında esasen bir denge politikası var. Kırgızistan'dan bakıldığında Rusya nasıl görünüyor Metin Hocam?
Evet. Ya tabii Kırgızistan'dan bakıldığında Rusya çok fazla muhalif olunacak bir ülke olarak durmuyor haliyle. Yani evet. Rusya ile muhalif olarak bölgede ne bir siyasi iktidarda kalabilirsiniz ne de herhangi bir adım atabilirsiniz, bu ortada. Fakat bunu bir tarafa koyalım. Fakat bunun yanında da Rusya'nın da icazet verebildiği veya Rusya'nın da bir şekilde Kırgızistan'ın veya bölgedeki ülkelerin etkinlik kurmasını sağladığı minimum da olsa da bir adımlar var. İşte çeşitli bölge veya küresel aktörlerle olan ilişkiler, bu Çin'le olan ilişkiler, Amerika ile olan ilişkiler de bu kapsamda değerlendiriliyor. Bölgenin şöyle bir de Kırgızistan özelinde sorunu var. Haliyle Kırgızistan çok fazla teknoloji üzerine kurulmuş bir ekonomiye sahip değil. Daha çok tüketen bir ekonomi içerisinde, daha çok geçiş noktaları üzerinde. Bu nedenle de ve işçi göçü veren bir ülke konumunda şu an itibariyle ekonomik anlamdaki Kırgızistan'ın hem nüfussal hem ekonomik hem coğrafi yapısı da Kırgızistan ilişkilerini çok fazla etkiliyor. 5 milyonun üzerinde bir nüfusu var. 5 milyonun üzerindeki bir nüfusu Türkiye gibi 80 milyonlu gibi bir manevra yapmasını bekleyemeyiz. Haliyle 30 milyonun üzerinde Özbekistan nüfusu 30 milyon gibi bir ülke üzerine manevra yapmasını bekleyemeyiz. Ama komşularıyla olan günlük ticareti yapmasını dahi Kırgızistan'ın ilişkilerini, kendi iç pazarını ve siyasi ilişkilerini çok fazla etkiliyor. Bu da günlük ticareti rahatlıkla komşularla sorunlardan aşıldığında gerçekleştirebiliyorsa bu da Kırgız ekonomisinde, Kırgız siyasetini de rahatlatıyor.
Evet, dinleyicilerimizi hatırlatalım. Kudret Bülbül'le Çeşme Cihan programındasınız. Sizlere Kırgızistan'dan sesleniyoruz. Ve konuklarımız Doçent Doktor Metin Aksoy, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doktor Altınbey Joldaşov, Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi. Altınbey Hocam, aynı soruyu size sorsam.
Şimdi özellikle tabii bu noktada belki şunun belirtmesinde fayda var. Bir de Rusya açısından baktığımız zaman Kırgızistan'a Yeltsin dönemi Rus dış politikasında daha çok hani Slavofil ağırlıklı bir yaklaşım vardı. Yani Orta Asya'ya yönelik olarak çok da karışmama bir politikasını izliyorlardı. Ancak Putin'le birlikte Avrasyacılık ideolojisi çerçevesinde oluşan bir dış politika var ve bu Orta Asya'yı da kapsayan ve içine alan bir politika. Buna göre de bizim dış politikamızla şekillendiğini görmemiz mümkün. Yani Kırgızistan yavaş yavaş Putin'le birlikte işte Avrasya Ekonomik Birliği'ne dönüşen, daha önceki Gümrük Birliği olan ekonomik birliğe de dahil olmak zorunda kalıyor ve bu da çok da bu coğrafya açısından alternatif olabilecek bir seçeneklerimizin de olmadığı bir real politik olarak, gerçeklik olarak görüyorum.
Evet hocam, isterseniz buradan devam edelim. Rusya'yı konuşmuş olduk. Elbette bu coğrafyadan Rusya'nın görünümü çok daha farklı. Başka ülkelerden göründüğü gibi değil. Aynı şekilde devam edersek Metin hocam, Çin nasıl görünüyor Kırgızistan'dan?
Tabii Çin dünya için bir büyük bir, aslında ekonomik anlamda hala anlaşılmaya çalışılan ülke konumunda. Kırgızistan'da komşu olması itibariyle Çin'le olan ilişkilerini, münasebetlerini daha fazla uluslararası arenadaki değişimlerle takip ediyor. Ayrıca ekonomik anlamda da Çin en fazla borç aldığı ülke konumunda. Bir diğer noktada aslında Çin eski İpek Yolu ticaretini de canlandırmak istiyor. Özellikle Özbekistan, Çin üzerinden belki İran üzerinden Avrupa'ya açılacak bir karayolu pazarı da oluşturmak istediğini düşünürsek, burada Çin'in de Kırgızistan için bir geçiş noktası olduğunu da görebiliyoruz. Karayolu veya demiryolu bu tür projeler adına. Kırgızistan 1,5 milyarlık bir nüfusa karşı belki de herhalde Çin'le komşu olmak istemezdi. Tarihsel olarak böyle bir imkan olsaydı. Keşke milyon... Doğu Türkistan'daki Türk devleti olsaydı, en azından bir tampon bölge olurdu Kırgızistan için. Gerçekten Çin'le komşu olmak için, Çin hızlı istilacı bir ülke konumunda değil, yavaş yavaş yerleşen.
5 milyon mu Kırgızistan nüfusu? Evet. 1,5 milyara karşı 5 evet. milyon.
Hızlı bir şekilde yerleşen bir ülke de değil Çin. Yavaş yavaş ve daha sistematik olarak yerleşiyor. Bu da Kırgızistan'ı açıkçası ben siyasi anlamda da rahatsız ettiğini düşünüyorum. Çünkü Altınbek hocam çok daha iyi bilir. Çinlerin ülkeye girişi dahi vize anlamda sınırlandırılmış durumda. Evet. Girişleri dahi, bu tehditler için öngörüldüğü için bu tür adımlar atıldığını düşünüyorum.
Çin'in %1'i bir ülkeye gitse ne eder?
Evet.
Yani 1,5 milyarın %1'i belki gittiği ülkeden çok daha fazla önemli bir yakın teşkil edebilir.
Doğru, doğru.
Gerçekten dikkatli olması gereken bir alan. Evet.
Evet, hakikaten şimdi özellikle Çin'in Orta Asya'ya yönelik politikası çok uzun vadeli. Ve çoğu zaman da biraz da ekonomik temele dayanarak ve uzun vadede atılan bir politika olarak gözüküyor. Ancak bu noktada şuraya dikkat toplamak istiyorum. Rusya da bundan rahatsız olduğunu görüyorum. Esasen Orta Asya bölgesinde açıktan olmasa bile gizliden bir Rusya ile Çin arasında bir rekabeti görüyorum. Çünkü bunu Rusya gözlemliyor ve özellikle Kırgız medyasında bazı yansımalardan da bahsedebiliyoruz. Belki bazı olaylar biraz da abartılarak, hani Çinliler buraya istilaya geliyorlar gibisinden yaklaşımlarla buradaki iç kamuoyunu Çin'den gelen tehdit, olabilecek tehditlere karşı bir uyarıldığı izleniminde elde etmiyorum değilim. Dolayısıyla Orta Asya bölgesinde hakikaten uzun vadeli olarak Çin büyük bir tehdit olarak duruyor. Onu görmemiz gerekir. Bu noktada tabii ki bunu Rusya'da bilerek bir refleks içerisinde olduğunu da görmemiz mümkün.
Dolayısıyla Rusya ve Çin ya Kırgızistan üzerinde bir tür egemenlik alanı gibi görünüyor sanki.
Evet, sadece Kırgızistan evet. açısından değil de hani bütün Orta Asya
açısından öyle görünüyor. Dolayısıyla belki bizdeki Batı ve Rusya arasındaki denge politikası burada da
evet,
Çin'le
aynı
Rusya arasındaki
belki Çin evet. Orta Asya açısından hani Çin'le Rusya arasındaki gibi denge politikası
durumu görünüyor. Buradan hareketle hocam, Metin hocam, Çin buradan bakınca, Kırgızistan'dan ya da Orta Asya'dan bakınca Amerika Birleşik Devletleri nasıl görünüyor?
Evet. Tabii Amerika Birleşik Devletleri yanlış hatırlamıyorsam 2010 yılında üstlerini kapattı.
Evet.
Değil mi? 2010 yılında üstlerini kapattı. 2010 yılına kadar yaklaşık 500 milyon dolarlık bir yatırım yaptığını, 2010 yılına kadar bölgede hava üssü vardı ve 500 milyon dolara yakın bir yatırım bulunduğunu biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri de bölgede 2010'dan sonra çok da fazla etkin olma çabası içerisinde de olmadığını görebiliyoruz. Bu da hem bölge ülkelerinin hem de diğer ülkelerin, özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin, Orta Asya ülkelerinin elini kolaylaştırıyor siyasi anlamda. Fakat daha çok Amerika Birleşik Devletleri sistematik olarak vakıflar üzerinden etkinlik kurmaya çalışıyor bugün itibariyle. Belki geçmiş dönemde üsler kurarak bir şekilde hard power dediğimiz mekanizmaları kullanarak etkin olmaya çalışıyordu ama bugün geldiğimiz noktada daha çok çeşitli vakıflar, dernekler, sosyal projeler üzerinden bölge ülkelerinden etkinliğini devam ettirmeye çalıştığını görebiliyoruz. Bu tür projelere fazlasıyla yatırım ayırıyor. Kırgızistan için de çok da birincil öncelikli Amerika ile olan ilişkiler tabii ki çok önemli ama çok da birinci öncelikli ilişkiler arasında yer aldığını söyleyemeyiz. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye yönelik herhangi bir yaptırımı, politikası, söylemi söz konusu da değil şu an itibariyle.
Aldın Bek Hocam, siz ne dersiniz bu konuyla
ilgili? Evet, aynı paralelde Ümit Meca ile aynı paralelde düşünüyorum. Özellikle eski işte 11 Eylül ile başlayan süreç içerisinde Amerika Birleşik Devletleri burada fiilen işte üst kurarak burada vardılar. Ancak son dönemlerde işte 2011-12 olabilir. Tam olarak şeyi ben de hatırlayamadım. Üstün kapatılmasıyla birlikte buradan askeri bir varlık olarak çekildiğini ancak sivil toplum kuruluşları işte vakıflar çerçevesinde burada faaliyet sürdürdüğünü görebiliyoruz. Sadece Kırgızistan açısından değil yani gerek Kazakistan'da da aynı şeyi görebiliyoruz. Ve sadece Amerika açısından değil aynı zamanda Avrupa ülkeleri de Avrupa Birliği de aynı şekilde.
Soft power mekanizmasıyla. Daha kullanış.
Evet daha kullanışlı olarak görüyor. Bu yöndeki faaliyetlerin etkinliğinin de epey etkili olduğu kanaatindeyim.
Rusya'yı yani, da tedirgin etmiyor çok
bu,
fazla.
Evet, evet, Rusya'yı da tedirgin etmeden çünkü bir askeri bir güç olarak burada değiller. Evet. Daha çok bir şey, sivil toplum kuruluşu, işte vakıflar bu aracılığıyla burada bulunuyorlar, sürdürüyorlar.
Ben de tam da bunun üzerine soracaktım. Aslında soruları hazırlarken esasen gündeme gelir diye düşünmüştüm ama çok da gündeme gelmedi. Buradan bakınca Avrupa Birliği'nin ya da Hindistan'ın çok fazla karşılığı yok gibi sanki. Evet. Yok mu gerçekten yoksa unutuldu mu?
Ya unutuldu değil tabii ki yani bölge ülkeleri için ama çok fazla Avrupa'ya gidip okumanın veya bölgede bir karşılığı yok. Rusça bilmeyen Avrupa'da okumuş bir öğrencinin bölgede çok da bir karşılığı olmadığını görebiliyoruz. Öncelikle Rusça bilen, sonra kendi dilini bilen, daha sonra Avrupa dillerinden birini bilen bir öğrenci daha fazla talep ediliyor. Ama bölgede haliyle Avrupa ülkelerinde sadece çalışılmak için gidilebilecek, oralarda kalınabilecek bir ülke gözüyle bakılıyor. Yoksa Avrupa Birliği Ukrayna'ya dahi sahip çıkamazken, en yakın Balkanlardaki bir coğrafya dahi sahip çıkamazken bu bölgedeki ülkeleri siyasi anlamda da sahip çıkması pek de mümkün değil. Yani siyasi anlamda Avrupa yandaşı gözükmek de çok akıllıca bir durum olmazdı bölge evet, iktidarları için. O yüzden bölgedeki ülkeler çok fazla Avrupa Birliği de bölgeye çok fazla denge ülkelerini Çin olsun Rusya olsun rahatsız etmeden ama çok fazla da sahada çekilmeden. Yani bu şu anlama gelmiyor. Ne Avrupa Birliği sahadan çekildi ne Amerika Birleşik Devletleri. Hı hı. Sahada çekilme dış politika araçlarını değiştirdiler sadece. Strateji bu da değişikliği, strateji değişikliği. O da soft power Joseph Nye'nin deyimiyle. Yani buradaki yumuşak güç aygıtlarının oranlarını ve çeşitliliğini artırdılar. Misyonerlikler ve çeşitli mekanizmaları çok daha farklı, çok daha şekilsel anlamda değiştirerek kullanmaya başladılar.
Dolayısıyla bölgesel aktörler Çin ve Rusya gibi aktörler düşünüldüğünde Avrupa Birliği'nin bu bölgede çok fazla bir karşılığı yok anladığım kadarıyla.
Evet tabii ki.
Hindistan için ne dersiniz hocam?
Hindistan için çok fazla açıkçası Kırgızistan gündeminde belki Altınbek Hocam bununla ilgili çok daha detaylı bir bilgiye sahiptir. Benim karşılaştığım çok Hindistan özelinde çok herhangi bir bilgi veya Hindistan özelinde. Çünkü Hindistan da belli bir ekonomik olgunluğa ulaşamadığı için bölgede de hakim olma ihtimali çok da. Bir de Hindistan çok yabancı aslında bölgeye. Yani belki uzantısı gibi duruyor bölgenin ama çok yabancı Türkiye Cumhuriyetlerine bir ülke.
Altınbek Hocam.
Evet bu coğrafyada esasen Hindistan'ın etkisi aslında hani kültürel anlamda bir takım Sovyetlere kadar dayanan bir şey var ama hani Hindistan'dan gelip burada okuyan öğrenciler çerçevesinde bakacak olursak. Ancak Hindistan'ın hani ülke içinde iç politikaya ya da dış politikaya malzeme olabilecek kadar bir etkisi ve şeyi yok. Bu noktada tekrar biraz Çin'den de bahsedeceğim. Çünkü mesela Çin ekonomik olarak bu coğrafyada yetkin olmasına rağmen mesela kültürel anlamda bu coğrafyada varlığı çok sınırlı.
Bir karşılığı da yok.
Bir karşılığı da yok. Yani onu evet. oluşturamıyor. Evet, ekonomik olarak çok şey. Buna karşılık Rusya mesela ekonomik olarak bu ülkelerle aslında evet yani ekonomik olarak bir bağlar var ama hani bir
kültürel anlamda evet, da var.
Kültürel anlamda daha çok. Yani ortak, entelektüel ortak anlamda bir ortam, var, ortak bir dil falan. Mesela ortak bir bu anlamda Çin kültürel anlamda çok da şey değil. Yani bu coğrafyada etkin değil. Tabii bir Konfüçyüs Enstitü gibi bir takım enstrümanlarla etkili olmaya çalışıyor. Ancak bunun kültürel tabanını da oluşturmakta zorluk çekiyor. O yüzden evet. hani Türkiye bu anlamda hani işte kendi bağımız bir derken Türkiye'nin yaptığı şey burada daha çok kolaylıkla şey yapabilir. Çünkü temeli aynı.
Doğru. İşte bu aslında Kiril alfabesi ile daha az görünüyor. Şimdi konuşulunca hiç Kırgızca bilmeyen birisi birçok kelimeyi, birçok kavramı anlıyor, duyuyor. Ama metni okumaya kalktığında Kiril alfabesi üzerinden bildiği şeylerin çoğunu daha bilemez hale geliyor. Eminim Latin harfleriyle yazılmış olsa bir Kırgız metin insanımız %40, %50 ya da daha fazla o metni rahatlıkla anlayabilecektir diye düşünüyorum. Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından biraz önce bir iki cümle sarf etmiştiniz ama buradan görünüm açısından ekstra bir şey söylemek ister misiniz?
Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından Metin Hocam da iyi bir noktayı belirtti. Yani Avrupa Birliği, gerek Avrupa Birliği gerekse Amerika işte 2010'lu yıllardan sonra burada stratejisini değiştirerek daha çok işte bu vakıflar aracılığıyla yürütüyor. Bu noktada Kırgızistan'daki belli bir elit düzeyinde etkisinin olduğunu da belirtmek mümkün. Yani şöyle ifade edebiliriz. İşte bir takım programlarla işte İngilizce bilen gençleri Avrupa'ya Avrupa'da değişim programları yapması, bürokratları kurslar düzenlenmesi falan gibi bu tür etkinlikleri özellikle 2010 sonrasında daha etkili bir faaliyet çerçevesinde yürüttüğünü görüyoruz.
Evet.
Bu da bir şekilde bir bağlantı noktalarını oluşturduğu kanaatindeyim.
Evet, kabaca programımızı bitirdik ama ben yine gündelik yaşamın önemine binaen ikinize iki ayrı soru sorarak kapatmak istiyorum. Metin Hocam siz 1,5 yıldır kabaca buradasınız. Sizin Türkiye'den geldiğinizde burada dikkat çeken gözlemlerinizi, izlenimlerinizi soracağım. Siz de tam tersini. Buraya geldiğinizde ilgi çekici gördüğünüz birkaç olayı, evet. olguyu ya da gözlemi paylaşırsanız kapatırken
ben
çok sevinirim.
Ben Yozgatlıyım Türkiye'de.
Evet.
Türkiye'de babaannemin, anneannemin ailesel geleneklerin bir kısmının burada karşılığı olduğunu gördüğümde çok şaşırmıştım açıkçası. Bizdeki günlük hayatta kullanılan kelimelerin, yani Yozgat'ta günlük hayatta kullanılan kelimelerin burada Kırgızca'da kullanıldığını gördüğümde yine şaşırmıştım. Onun dışında yaşamsal anlamda ortak reflekslere, ortak değerlerin, ortak noktalarım çok fazla olduğu için reflekslere çok sahibiz. Bizim geçmiş dönemdeki aile bağları burada hala çok güçlü. Onları gördüğümde çok şaşırdım. Çünkü ailesi, annesi, babası, geniş aile aslında insanlar hepsi bir arada yaşayabiliyor. Çok fazla aileye ekonomik anlamda bağlılar, çok bankaya değil. Bunu evet. yine gördüğümde şaşırmıştım. Genel anlamda bunları söyleyebilirim.
Dün yemekte rektör hocam Kırgızca konuştu. Cümlesi arasında ondan gelim dedi. Diğer kısımlar evet. Kırgızcaydı. Doğrusu ben de bu kelimeyi babaannemden, büyüklerimden duyardım. Belki 40 yıl, ben de Konyalıyım, 40 yıldır duymadığım bir ifadeydi.
Evet.
Sanki bana 40 yıl önceki bir dostumu çağrıştırmış gibi oldu. Gerçekten Türk Cumhuriyetlere ya da Türklerin yaşadığı bölgelere gidildiğinde ya da onlar gelindiğinde büyüklerimizin konuştuğu dil çok daha ortak. Gagavuz Türklerinden bir heyet beni ziyaret etmişti. Mesela sağ olasız diyorlar. Belki teşekkürü bilmiyorlar ama sağ olasız. Ben de küçüklüğümde teşekkürden daha çok sağ olun ifadesi kullanılırdı. Biraz daha eski jenerasyonlara ya da yaşlı nesle doğru gidildiğinde aslında pek çok ortaklıklarımız çok daha fazla öne çıkıyor. Altınbek Hocam, siz de 15 yıl Türkiye'de kaldınız. İlk önce Türkiye izlenimlerinizi, Türkiye'de gözlemlerinizi kısaca sormuş olsam. Sonra 15 yıl sonra Kırgızistan'a döndünüz. Belki arada geldiniz ve ayrıldığınız Kırgızistan'la döndüğünüz Kırgızistan gözlemlerinizi soracağım. Evet. İki soru olmuş oldu.
Çok teşekkürler. Benim ilk Türkiye izlenimlerim tabii şöyle düşünmek de daha faydalı diye düşünüyorum. Yani Sovyet döneminde orta öğretimini tamamlamış, yani ilk orta lise dönemini tamamlamış. İşte Lenin bizim babamız diyerekten büyüyen bir nesilden söz ediyorum.
Lenin bizim babamız, evet, denilen bir eğitim sistemi, bir nesil, bir dönem.
O eğitim sisteminden bizim gözümüzde açıkçası Türkiye işte kapitalist bir ülke. Zengini çok zengin, fakirin çok fakir olduğu, çocukların çalıştığı, kadın emeğinin, çocuk emeğinin kullandığı böyle bir ülkeden söz ediyoruz. Yani ideoloji propaganda açısından diyorum.
Dolayısıyla giderken böyle bir duyguyla, yani böyle bir öğretiyle gidiyoruz.
Tabii gittiğimiz açısından çok önemli, çünkü benim biraz da hani şansım mı diyeyim, ilk gittiğim yer de İstanbul Şişli Tömer'e düştüm. Yani oradaydım. Yani evet. Türkiye'nin düşünün yani tam bir batıya en endeksli olan bir yerine.
En lüks yeri belki.
Evet. Bu bir şok yani. İkinci olarak
öğretiler
da...
Öğretiler doğruymuş dediğiniz. Yani,
İkinci olarak da üniversite eğitimimi de Selçuk Üniversitesi'nde tamamladım. Bu sefer de tabii 95-99 arası.
Evet.
Bu dönemde Selçuk Üniversitesi ve Konya daha, o dönemde daha biraz farklı bir yapıda olan bir yer. Sonra da yüksek lisans ve doktorayı Ankara'da tamamlayınca Türkiye'deki genel izlenimi, yani fotoğrafı görebilme imkanına
aslında
sahip oldum diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Türkiye'nin farklı çehrelerini, noktalarını gözlemleyebilecek yerlerde bulmuşsunuz.
Evet. Yani şöyle ifade etmek istiyorum. Ben buradan giderken Türkiye ile ilgili hiçbir doğru düzgün fikrim yokken şu anda kendimi bir Türkiye uzmanı gibi görüyorum.
Evet.
Metin Hocam da belirttiği gibi ben bu kadar yakın olduklarını hiç düşünemezdim bile.
Yani yakın derken
yani bu dilsel
Kırgızistan'la olarak, Türkiye'nin.
Evet, Kırgızistan'la ve Kırgızlarla Türkler arasındaki yakınlığı diyorum. Düşünme mümkün bile değildi. Yani böyle bir ortamdan söz ediyorum. Hatta öyle bir şey ki şimdi bazı Kırgızca kelimeleri buradan da aynı çerçevede kökenini araştırmaya başlıyorsun ve acaba bu Türkiye'de var mı diyorsun. Hatta bir aralar şöyle bir şey aklıma geldi. Ya dedim, bu bizde cılkı derler. Türkiye'de yılkı.
Evet.
Şimdi cılkı kelimesi nereden geldi de bunun niye Türkçe'de yok falan diye düşünüyordum. Meğerse Türkiye'de yılkı diye bir şey varmış. O da yabani atlara kullanılan bir şey.
Evet.
Dedim bak yine buldum. Yine yanılmadım diyorum. Yani bir kelimenin mutlaka tabii otantik olması ve genel kullanılan kelime olursa bu kelimenin mutlaka Kırgızca'da varsa Türkçe'de karşılığı da vardır.
Bu anlamda soy isminizden örnek verseniz.
Yani mesela soy ismim Joldoshov. Evet. Yani o vekleri biliyorsun Sovyetlerden Ruslardan gelme şey. Ama Joldosh yoldaş demek.
Yoldaş hocam. Evet.
Yani oradan anlaşılıyor. Tabii yoldaş ideolojik anlamda yoldaş değil. Burada isim olarak var.
Evet.
Yani yoldaş normal bir isim ve dedemin adı.
Oradan geliyor.
Evet, oradan geliyor. Dolayısıyla burada bir kelimeyi bulamazsınız. Ayrıyeten bir Türk diliyle, Türkçe ile bağlantılı olmayan. Ve bu kadar yakın olduğunu da açıkçası ben 94'te Türkiye'ye giderken hayal bile etme mümkün değildi.
Çok teşekkür ediyorum hocam. Değerli dinleyiciler, bir programımızın daha sonuna geldik. Benim için farklı ve gerçekten özel bir program oldu. Kırgızistan'dan sizlere seslendik. Kırgızistan'dan Türkiye'ye ve dünyaya baktık. Çok değerli iki konuğumuz vardı. Doçent Doktor Metin Aksoy, Manas Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Doktor Altınbek Joldoshov, aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Öğretim Görevlisi. Bir başka programda, belki bir başka ülkede ama büyük olasılıkla Türkiye'de, Türkiye'den sizlere seslenmek üzere. Hoşça kalın.
Çeşmi Cihan.